Ayrım 17. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 200. 17. kısım. Simeon ve Debra Thomas'ı da alıp rıhtıma indiler. Eskişehir'in dar sokaklarında buz gibi bir rüzgar esiyordu. Köpekler kafalarını havaya dikmişler, kurtlar gibi aya bakıp uluyorlardı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Debra eski Ford arabanın direksiyonundaydı. Simeon arkada Thomas ile oturuyor ve tabancasını elden bırakmıyordu. Kimse konuşmuyordu. Liman caddesindeki kara borsacıların kahvesinde ışıklar hala yanıyordu. Debra bir köşeden sağa döndü. Ture caddesini Katedral'i geçerek kuzeyde Juliet meydanına doğru yöneldi. Dunkirk bulvarını geçti. Tekrar sahile çıkmışlardı. Ford biraz daha gitti engebeli yolda sonra durdu. Dışarı dedi Simeon. Thomas Levin hemen indi. Sonbahar rüzgarı iliklerine işliyordu. Havada balık kokusu vardı. Sahilde birkaç ışık görünüyordu sadece. Uzaktan bir geminin düdüğü geldi Thomas'ın kulağına. Debra'nın elinde bir silah belirmişti birden. Thomas Debra'nın çenesini kaldırarak yaptığı işareti uyarak çaresizlik içinde rıhtıma doğru yürüdü. Yüzünde hala bir gülümseme vardı ama gittikçe sertleşiyordu yüz hatları. Ay ışığında sular parlıyordu. Dalgalar sahile vurdukça beyaz köpükler beliriyordu. Balık kokusu daha da artmıştı. Arkasından gelen Simeon bir ara sendeledi ve bir küfür savurdu. Thomas Simeon'un parmağının tetikte olduğunu biliyordu. Bir daha sendelememesi için de dua ediyordu bu yüzden. Yok yere gitmek hoş olmazdı. Albay Debra konuşmamakta ısrar ediyordu. Çevrelerinde bir tek canlı yaratık bile kalmamıştı. Burada suya düşen biri herhalde uzun süre bulunmaz diye düşündü Thomas. Hele bir de karnı kurşun dolu olursa. Sular bir kat daha karanlık geliyordu Thomas'a şimdi. Dur dedi Simeon. Thomas durdu. Debra ilk kez konuştu. Dön bu tarafa. Thomas döndü. Debra ve Simeon'u süzdü. Marsilya kiliselerinin çanları çalmaya başlamıştı yine. Rüzgarın etkisiyle çok uzaklardan geliyormuş gibiydi bu sesler. Simeon konuştu yine. Saat 11'e çeyrek var şef. Madamın evine geç kalıyoruz. Thomas biraz gevşedi. Debra da Simeon'a döndü. Aptal herif. Thomas yüzündeki gülümsemeyi korumaya çalışarak Debra'ya döndü. Fazla yüklenme ona. Bana da aynı şeyleri yaptı bir kere. Bir Alman teğmenini yanında rezil etti beni. Ama her şeye rağmen dürüst bir insan. Simeon'un sırtını okşadı. Debra tabancasını cebine koydu. Thomas ve Simeon güldüğünü görmesinler diye her ikisine de arkasını döndü. Thomas devam etti. Zaten beyler beni sadece korkutmak istediğinizi ve asıl amacınızın beni kendi hesabınıza çalışmaya zorlamak olduğunu tahmin etmiştim. Nasıl? Nasıl anladın bunu? Joseph'in, Baker'ın planı duyar duymaz binbaşı Debray'ın civarda olduğunu anladım. Sonra da kendi kendime dedim ki, binbaşı, ah pardon albay, izin verin de tebrik edeyim sizi. Casablanca'dan buraya kadar herhalde sadece benim öldürülmemi görmek için gelmedi, tamam mı? Debra Thomas'a döndü, başını salladı. Haklısın Allah'ın cezası herif, haklısın. O zaman bu garip yerden uzaklaşmamızı teklif ediyorum. Madamı da bekletmememiz gerekiyor. Mümkünse giderken garın önünden geçelim. Garın önünden mi? Simeon'un yüzüne şaşkın bir ifade belirmişti. Orada sabaha kadar açık olan bir çiçekçi var. Birkaç tane orkide almak istiyorum da. Joseph'in Baker Canabier'de Novaye Oteli'ndeki dairesinde Thomas Levin'e her zamankinden daha da güzel göründü o gece. Siyah saçları tepesine toplanmıştı. Kocaman küpeler takmıştı. Beyaz küpeler. Koyu teni kadifeyi andırıyordu. Thomas elini öpmek üzere eğilince pırlantalarla kaplı yüzüğün ışığı gözlerini kamaştırdı bir an. Naylon kutu içindeki kırmızı orkideleri alırken yüzü gülmüyordu. ''Merci Herr Levin, oturun lütfen. Morris, şampanya açar mısın?'' Odada sadece üç kişi vardı. Debra ani bir kararla Simeon'u yollamıştı. Thomas Levin odayı gözden geçiriyordu. Bir köşede büyük bir piyano ve üzerinde birkaç nota gördü. Bir de afiş ilişti gözüne. Marsilya Operası, Josephine Baker, Melez, Üç Perdelik Opera, Jacques Offenbach, Gala 24 Aralık 1940. Thomas hafifçe eğilerek selamladı Josephine'i. Böyle hareket edişimin nedenlerini bir gün gelip anlayacağınızı ümit ediyorum. ''Anlıyorum sizi ama yurdumu da severim. Elinizdeki listeleri yok etmekle büyük kötülük yaptınız bize.'' ''Madam, listeleri yok etmeyip Almanlara teslim etseydim herhalde daha fazla kötülük etmiş olurdum size değil mi?'' Debra araya girdi. ''Haklısın, bu konuyu bırakalım artık. Madrid'den ayrılmam için bana yardımın dokunduğunu da unutmuş değilim. İp üzerinde oynuyorsun Levin. Yalnız bize bir kere daha oyun etmeye kalkarsan Josephine bile kurtaramaz seni. Dönüş olmayan bir yolculuğa çıkarsın.'' Bak Döbra, ben de seni takdir ediyorum. Fransa'yı da gerçekten ana yurdum gibi seviyorum. Ama sana yemin ederim, beni kendi hesabına çalışmaya zorlarsan yine oyun ederim size. Hiçbir ülkeye karşı çalışmak istemiyorum. Kendi ülkeme karşı bile. Joseph'in alçak sesle sordu. Ya Gestapo? Anlamadım. Gestapo'ya zarar vermekten de kaçınır mısınız diye sordum. Hayır madam, bu benim için büyük bir zevk olur. Albay Debra elini kaldırdı. Şu anda İngilizlerin de yardımıyla Fransa'nın işgal altında olan ve olmayan bütün bölgelerine yeni bir haber alma ve mukavemet örgütü kurmaya çalışıyoruz. Biliyorum. Albay Simeon üstlerinden seni Marsilya'ya getirip ortadan kaldırmak üzere emir almıştı. Ama harekete geçmeden önce Joseph'ine açtı meseleyi. Joseph'in de beni haberdar etti bu plandan ve engel olmamı istedi. Madam, başıyla hafifçe selamladı Thomas hayran olduğu kadını. Kadehinizi doldurabilir miyim? Leven, benim Casablanca'ya dönmem gerekiyor. Birkaç hafta sonra da Joseph'in bana katılacak. Londra'dan emir aldık. Biz gidince Simeon burada yalnız kalacak. Ne düşünüyorsun onun hakkında? Size cevap verebilmek için yalan söylemek zorunda kalacağım. Debra içini çekti. Simeon iyi yürekli bir insan, ateşli bir yurtsever. Hem de iyi bir asker diye doğruladı Thomas. Albay Debra kadehleri doldurdu. Hayatınızı borçlu olduğunuz kadın şerefine içelim Herr Leven. Kahraman ve enerjik diye lafa karıştı Joseph'in. Evet, evet, evet ama bunlara rağmen bir eksiği var. Hepimiz biliyoruz ne olduğunu. Söylemenin gereği yok herhalde. Thomas başını salladı. Kahramanlık sadece kuvvetli bir yumrukla olmaz diye devam etti Joseph'in. Her şeyden önce akıl, zeka gerekir. Albay Simeon'la siz iyi bir ekip kurabilirsiniz. Simeon bu işi tek başına beceremez zaten. Hangi işi? Debra dudaklarını ısırdı. Durum çok ciddi Leven. Üzülerek söylüyorum ki Fransızlar arasında da birçok hain ve alçak var. Her yerde var o tür insanlar. Bunların çoğu Nazilerle işbirliği yapıyor. İhanet ediyorlar bize. Satıyorlar ülkelerini. Gestapo'nun uşağı olmuş Fransız domuzu bunlar. Gestapo dedim Herr Leven. Duydum. Siz bir Almansınız, Almanlarla rahat anlaşabilirsiniz. İstediğiniz zaman da gerçek bir Fransızdan ayırt edilemeyecek kadar mükemmel bir Fransız kimliğine bürünebilirsiniz. Tanrım, yine başlıyoruz eski oyunlara. Bunlar sadece ülkelerine ihanetle kalmıyor, içten de yıkmaya çalışıyorlar. Örneğin birkaç gün önce Paris'ten buraya altın ve döviz satın almak üzere iki kişi geldi. Fransız mıydı bu gelenler? Evet, Gestapo hesabına çalışan Fransızlar. Adları? Jacques Bergier ve Paul Lesseps. Thomas bir an gözlerini boşluğa dikti, düşündü. Sonra, peki Debra, o iki haini bulmanıza yardım edeceğim. Ama bu işi yaptıktan sonra beni rahat bırakacağınıza söz verin. Nereye gideceksin? Nereye gideceğimi çok iyi biliyorsun. Güney Amerika'ya. Orada Lindner adında bir dostum var, bankacı. Benim param yok ama onda para çok. Ortak olacağız. Herr Leven... 1 milyon doları var. Siz bana bir pasaport sağlarsanız vize işini o halledecek. Herr Leven, bir dakika. Vizeyi alır almaz da bir gemiye atlarım. Birden durakladı. Ne diyordunuz? Gerçekten üzgünüm Herr Leven. Cidden üzgünüm. Ama dostunuz Lindner'i bir daha görebileceğinizi sanmıyorum. Anlamadım. Ne oldu Lindner'e? Her şeyi anlatın lütfen. Lindner öldü. Öldü mü? Thomas'ın yüzü değişti bir anda. Walter Lindner ölmüş daha. Son ümidim, son dostum. Bu çılgın kıtadan kaçmam için tek fırsatım olan Lindner ölmüş daha. O sıra sen hapisteydin, duymamış olabilirsin. 3 Kasım 1940 günü Bermuda adaları yakınında Lindner'in içinde bulunduğu gemi mayına çarpıp 20 dakika içerisinde sulara gömüldü. Sadece birkaç kişi kurtuldu. Lindner ve karısı yoktu kurtulanlar arasında. Thomas koltuğa iyice çöktü. Elindeki kadehi düşünceli düşünceli bir sağa bir sola çeviriyordu. Eğer o gemide olsaydın sen de hayatta değildin şimdi. Evet doğru. Tek avuntum da zaten bu. 18. Kısım 26 Kasım 1940 günü sabahın erken saatlerinde Thomas Leven otelinden çıkarak Marsilya'nın eski liman mahallesine doğru yola koyuldu. Şövalye Rose Caddesi'ndeki evin ikinci katındaki daireye girdi. Joseph'in Baker ve Albay Debra ile birlikte bol bol şampanya içip planlar kurmuşlardı o işle ilgili olarak. Chantal yatağında derin bir uykuya dalmıştı. Bir an uyandırmayı düşündü, sonra caydı. Önce sıcak bir banyo yapmak daha çekici geldi. Banyoda şarkı söylemeye başlayınca gürültüden uyandı Chantal. Şu anda Şantal sırtını sabunlarken o da Debra ve Simeon'dan nasıl kurtulduğunu biraz değiştirerek anlatıyordu. Artık eskisi kadar güveni kalmamıştı çünkü bu güzel kadına. Sonunda serbest bıraktılar çünkü ihtiyaçları vardı bana dedi. Onlar hesabına bir iş yapacağım. Bu işte de son bir kere senin yardımına ihtiyacım var. Eğer yardımı kabul edersen yine dostluğumuz devam eder. Şantal'ın yüzü parladı bu son cümleyi duyunca. Beni bağışlayabilecek misin? Bağışlamaya mecburum. Çünkü sana ihtiyacım var. Mecbur ol veya olma, beni istemen yeter. Sarılıp öptü Thomas'ı. Senin için her şeyi yaparım. Sadece ne istediğini söyle bana. Bana birkaç külçe altın bul. Külçe mi? Ne kadar? 5-10 milyon frank değerinde olsun. Gerçek altın mı? Yok canım, içi kurşun dolu olacak tabii. Bütün istediğin bu mu? Seni cadı seni, dişi canavar. Bu işlere bulaşmam hep senin yüzünden. Seni öldürmediklerine ne kadar sevindim bilemezsin hayatım. O kadar sert sürme, sırtımda deri kalmadı. Gülerek işine devam etti Şantal, arada bir de gıdıklıyordu Thomas'ı. Rahat dur yoksa yapacağımı bilirim. Yap ne yapacaksan. Hadi ne bekliyorsun? Kollarından kavradı genç kadını. O bir çığlık attı. Sıçrayan sulardan sırılsıklam olmuştu her yanı. Şantal bir anda kendini sıcak köpüklü suların içinde buldu. Önce biraz debelendi. Sonra Thomas'ın kollarına bıraktı kendini. 19. Kısım 4 Aralık 1940 Çarşamba günü. Kane bir yerde Bristol Otel'in yemek salonunda 3 adam bir masada yemek yiyorlardı. Bunlardan biri listeyi incelemiş, sonra özel bazı yemekleri ısmarlamış ve mutfağda yemeklerin nasıl yapılacağı konusunda talimat vermişti. Seçilen yemeklerin ortak yanı hepsinin sebze olmasıydı. 3 adamın adları Jacques Bergier, Paul de Lesseps ve Pierre Hunebel'di. Paul de Lesseps yüz atları keskin, sert bakışlı ve 37 yaşında bir adamdı. Jacques Bergier daha yaşlı, daha renkli yüzlü, daha iri ve dikkati çekecek şekilde giyinmiş bir adamdı. Lacivert elbisesinin içine koyu kırmızı kadifeden bir de yelek giymişti. Ağır kokulu bir parfüm sürmüştü. Pierre Hunebel, yani yemekle özel olarak uğraşanı ise kahramanımız Thomas Lieven'den başkası değildi. Cebinde Fransız gizli servisi tarafından hazırlanan sahte bir pasaport taşıyordu. Bu 3 adamın ilk karşılaşmalarıydı. Thomas asıl mesleği avukatlık olan Bergier'e telefon ederek randevu istemiş, beraberce bir yemek yersek daha iyi anlaşabiliriz sanıyorum demişti. Memnuniyetle Monsieur Hunebel, ama mümkünse etsiz bir yemek yiyelim diye şartlı olarak kabul etmişti bu teklifi Bergier. Sadece sebze yiyenlerden misiniz siz de? Hem de nasıl, sigara ve içkim de yok. Sesinin garip tonunu duyunca Thomas herhalde kadınlardan da hoşlanmazsın diye geçirdi aklından. Tek zevkin Gestapo hesabına çalışmak sefil herif diye de ekledi içinden. Daha ilk yemekte yavaş yavaş konuya girdiler. Bergier hayran kalmıştı kerevizlere. Mükemmel dostum, Hunebel, mükemmel, ağzında eriyor insanın. Kerevizlerin çok büyük olmamalarına dikkat etmek gerekir. Çok iri olmayacak ha? Çok iyi yıkanıp fırça ile temizlendikten sonra yumuşayıncaya kadar tuzlu suda pişirilecek. Çok yumuşamayacak öyle mi diye tekrarladı Bergier. Üzerindeki ağır koku Thomas'ı çok rahatsız ediyordu. Bunun tarifini yazmanız gerekecek benim için. Manikürlü ellerinin her parmağında bir yüzük vardı neredeyse. Hepsi de ayrı ayrı renkli taşlarla kaplıydı. Thomas'ı süzgün bakışlarla izliyordu. Dostumuz Bergier'in kolayca yola getirilebileceğine inanmıştı. De Lesseps daha fazla dikkat ister diye düşünüyordu ki De Lesseps ilk kez konuştu. Evet Monsieur, size ne gibi bir yardımda bulunabiliriz? Beyler, Marsilya küçük bir şehir, Paris'ten buraya bazı meseleleri halletmek için geldiğinizi duydum. O sıra ihtiyar bir garson ikinci yemeği getirdi. Thomas bir süre cevaplandırmadı De Lesseps'in sorusunu. Avukat tabaklara bakınca inler gibi bir ses çıkardı. Ama et olmaması için bilhassa rica etmiştim. De Lesseps kaba bir şekilde sözünü kesti arkadaşının. Nasıl bir iş Monsieur Hunebel? Altın ve döviz, sizin bunlarla ilgilendiğinizi söylediler. De Lesseps ve Bergier'e bakıştılar. Bir süre sessizlik kapladı küçük odayı. Sonra De Lesseps konuştu. 1947'de Fransız hükümeti tarafından düşmanla işbirliği yapmakla suçlanıp suçu sabit olmuştu. Demek öyle söylediler bizim için. Evet, bunları söylüyorlar. Biraz daha soya fasulyesi almaz mısınız Monsieur Bergier? Aziz dostum diye ağır ağır konuştu Bergier gözlerini Thomas'tan ayırmadan. Beni şaşırttınız. Et sandığım şey sadece mantarmış ve fevkalade lezzetli bir mantar. Dönlesep sabırsızca kesti arkadaşının sözünü. Monsieur Nebel, biraz önce altın ve dövizden bahsettiniz. Farz edelim ki gerçekten ilgileniyoruz bunlarla. Thomas Berger'e döndü. Bunlar iyi seçilmiş, özel bir şekilde pişirilmiş oldukları için bu kadar lezzetli oluyorlar. Dönlesep'se döndü. Satacak birkaç külçe altınım olabilir de.
Altın mı var?
Evet.
Nerede?
Sizi neden bu kadar ilgilendirdiğini anlamıyorum diye soğuk bir şekilde cevap verdi Thomas. Ben size kimin adına hareket ettiğinizi sordum mu? Dönlesep'sin gözleri bir köpek balığınınkilerden farksızdı.
Ne kadar altın bulabilirsiniz?
Sizin ne kadar istediğinize bağlı bu.
Bizim istediğimiz kadar altını sağlayabileceğinizi sanmıyorum.
Berger utangaç bir genç kız gibi gülerek konuştu. 200 milyon frank karşılığı altın istiyoruz. Vay canına dedi Thomas kendi kendine. Bu iş sandığımızdan da büyük olacak. Menü 4 Aralık 1940 Cenevre usulü kereviz, mantar kotlet, armut Belle Helene. Mantarlı güzel bir yemek milyonlarca frank sağladı. Cenevre usulü kereviz. Orta boy kerevizler yıkanır ve fırçalanır. Tuzlu suda yarı yarıya haşlanır. Sonra kabukları soyularak ince dilimler halinde doğranır. Derin bir sahana bol tereyağı konarak kereviz dilimleri içine doldurulur. Dilimlerin üzerine gravyer peyniri rendelenir ve ufak yağ parçacıkları konur. Kerevizlerin hepsi birkaç kat halinde sırayla yerleştirilir. En üst tabakada yine rendelenmiş peynir ve yağ parçacıkları olmalıdır. Sahanın kapağı kapatılır ve içi kaynar su dolu bir tencerenin içine yerleştirilir. Burada buharla pişinceye kadar yarım saat bırakılır. Kerevizler piştikleri sahanda sofraya getirilir. Mantar kotlet. Yarım kilo taze mantar temizlenir ve doğranır. İki büyük soğan doğranır ve ince doğranmış maydanozla tereyağda mantarlar kahve rengileşinceye kadar pişirilir. Isıtılmış ve sıkılmış iki küçük francala ilave edilir ve karışım iyice halledildikten sonra biraz daha pişirilir. Sonra bir iki haşlanmış patates ile birlikte kıyma makinesinden geçirilir. İyice karıştırılır ve soğuduktan sonra eğer karışım fazla suluysa içine bir yumurta ve biraz galeta unu katılır. Mantar salçasının içine biraz ançuez ezmesi ve birkaç damla soya sosu veya mayadan imal edilmiş sos ilave edebilirsiniz. Bundan sonra tuz ve biber konur, şekil verilerek sırasıyla un, yumurta, galeta ununa batırılır. Yağda iyice kızartılır, süs için kotletlerin üzerlerine limon dilimleri konur. Armut Belle Helene. Vanilyalı dondurma kaselere bölünür ve üzerlerine yarım konserve armut yerleştirilir. Armutların üzerine gayet sıcak koyu bir çikolatalı sos dökülür ve hemen servis yapılır. Çikolatalı sosu hazırlamak için 4 parça sütsüz çikolata benmaride eritilir ve üzerine süt veya krema ilave edilerek koyu bir sos haline getirilir. 20. Kısım. Kapının dışında konuşulanları dinlemekte olan ihtiyar garson da aynı şeyleri geçiriyordu aklından o an. Dudaklarını yalayarak otelin küçük barına girdi. O saatte kimsecikler yoktu barda. Yüksek taburelerin birinde sık saçlı bir adam oturmuş pernod içiyordu. Garson adama seslendi. ''Hey Bastian!'' Adam başını kaldırıp baktı. Bir filin gözlerini andıran küçük gözleri, yük hamalları gibi büyük elleri vardı. Garson içerideki adamların konuştuklarını nakletti. Bastian adındaki dev yapılı adama, Bastian Faber dişlerinin arasından bir ıslık çaldı.
200 milyon?
Vay canına!
Garsonun eline biraz para tutuşturdu.
Git dinlemeye devam et, her kelimeyi aklında tutmaya çalış, tekrar geleceğim.
Peki Bastian?
Bastian sırtında eski deri ceketi, beresi ve gri pantolonuyla tam bir külhan beyini andırıyordu. Bardan çıktı, eski bir bisiklete binip Belz Caddesi'ne gitti. Şehrin en meşhur iki kahvesi Sintra ve Brûleur de Loup bu caddedeydi. İki yerde de her türlü kanunsuz iş dönerdi. Sintra daha moderndi, müşterisinin kalitesi de daha yüksekti. Zengin Yunanlı tüccarlar, Türkler, Hollandalılar ve Mısırlılarla dolu olurdu hep. Bastian daha eski görünüşlü ve daha ufak olan Brûleur de Loup'a girdi. Koyu renge boyanmış aynalarla kaplı odadakilerin hemen hepsi Fransızdı. Çoğu günün bu saatinde pastis içiyordu. 1939 yılında sadece 2 franga satılan bir kadeh pastis şimdi 10 frank olmuştu. Ama Fransızların vazgeçemeyeceği tatlı bir içkiydi bu.
Şarap tüccarları, sahtekarlar, kaçakçılar, kaçak mülteciler ve dolandırıcılar doldurmuştu salonu. Bastien çoğunu tanıyordu bunların. Çevreye selam dağıttı ve herkesten de karşılık gördü. Salonun öbür ucundaki kapıya kulüp yazılı bir kağıt asılmıştı. Bastien 4 kere yavaş, 2 kere de hızla vurdu kapıya. Kapı açıldı ve içeri girdi. Odanın penceresi yoktu. Sigara dumanından koyu bir sis kaplamıştı ortalığı. Bir masanın çevresinde 15 erkek ve bir kadın oturuyordu. Adamların çoğu tıraşsızdı. Bir kısmının burunları kavgada kırılmış, bir kısmının yüzü bıçak yaralarıyla doluydu. Aralarında Afrikalılar, Ermeniler, Korsikalılar vardı. Kadın masanın başındaydı. Simsiyah saçlarının bir bölümünü kırmızı bir bereyle örtmüş, üzerine astarsız deriden pantolon ve ceket giymişti. Chantal Tessier'in bu haydut sürüsünün mutlak hakimi, sert ve insafsız kraliçesi olduğu anlaşılıyordu hemen.
''Nerede kaldın?'' diye azarladı Bastien'i. ''Yarım saattir seni bekliyoruz.''
''İşi çok ağırdan aldılar. Avukat olanı zaten geç geldi.''
Chantal onu hemen susturdu. ''Kaç kere söyledim sana şu beleni değiştir diye. Hiç kafanızı çalıştırmıyorsunuz zaten. İlk bakışta senin nereden geldiğini anlasınlar diye mi yapıyorsun bunu?''
''Özür dilerim Chantal'' diye mırıldandı dev yapılı Bastien. Utanarak çıkardı beresini. Sonra garsondan duyduklarını nakletti.
200 milyon lafı duyulunca odada bir dalgalanma oldu. Adamların bazıları fısıldaştı, biri masayı yumrukladı, hepsi birden konuşmaya başladılar. Chantal'ın buz gibi sesi hepsinin üstüne çıktı.
''Baylar, Allah'ın belası ağızlarınızı kapatmak inceliğini gösterir misiniz?''
Tam bir sessizlik oldu.
''Kimse sorulmadan bir şey söylemeyecek, işitiyor musunuz?''
Chantal iskemlesinde geriye yaslandı. ''Bir sigara verin bana.''
Gruptan 2 kişi isteği yerine getirmek için atıldı. Chantal bir duman bulutu çıkardı.
''Şimdi hepinizin beni iyi dinlemenizi istiyorum. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim.''
Kadın patron Chantal Tessier'e emirlerini bildirdi. Bütün çetede büyük bir dikkatle dinledi. 21. Kısım 5 Aralık 1940'ta Marsilya'da hava soğumuştu bile. İki centilmen Roma caddesinde bir demirci dükkanında bulunuyorlardı.
''Biri 4 kavurma tenekesi lütfen.'' dedi.
Satıcı kadın diğer centilmene sordu.
''Ya siz efendim?''
Diğeri cevap verdi. ''3, eğer varsa 3 kavurma tenceresi isteyeceğim.''
Birinci centilmen alnından başlayan kızıl saçları dimdik, adaleli bir devdi. Bastien Faber olarak tanınıyordu ve gerçek adı da buydu. İki centilmen savaş çağının yüksek fiyatlarıyla 7 kavurma tenekesi aldılar. Fakat niyetlerinin pasta pişirmek olmadığı anlaşılıyordu. Biraz sonra aldıkları ne yağ, ne şeker, ne safran, ne de undu. 9 kilo kurşun, büyük bir tabaka ateş tuğlası ve büyük bir tüp propan gazını Mazargan yolunda bir hurdacıdan satın aldılar. Sonra Eskişehir'e hareket ettiler, yolda da hemen hiç konuşmadılar, daha yeni tanışmışlardı. Thomas Leven düşünüyordu. ''Demek şimdi bu orangutanlarla birlikte sahte altın çubuklar imal edeceğim. Ne çılgınca bir fikir. Hepsinden beteri sonucu merak ediyorum.''
Thomas'ın anlayamadığı başka bir şey de Chantal'ın haliydi. Çünkü alıcıdan söz ettiğinde hemen ''Harika şekerim, harika. Örgütüm emrine amadedir.'' demişti. 15 birinci sınıf uzman, o 2 Gestapo domuzunu ve senin Albay Simeon'u arabaya koyarız ve...
''Hayır, onu bırakın, ona yardım etmeye söz verdim.''
''Çıldırmışsın, Alman idealizmi mi bu ne? İnsanı ağlatırsın. Oyunu da böyle oynayacaksan gidip altını kendin alabilirsin. Adamlarından biri bile yardım etmez sana.''
Bu 3 gün önce olmuştu. O zamandan beri de fikrini değiştirmişti. Onu daha önce bu kadar duygulu ve ihtiraslı görmemişti. Beraber geçirdikleri gecelerin birinde Thomas Leven'in kollarında da ''Haklısın, sözünü tutmalısın.'' diye fısıldadı öperek onu. ''Bu kadar iyi olduğun için seni ne çok seviyorum.'' Tekrar öptü. ''Sana Bastien'i vereceğim. Bütün adamlarımı alabilirsin.''
Thomas eşyaları taşıdıkları el arabasını iten iri yarı Bastien Fabre'nin yanında yürürken Chantal'a güvenip güvenemeyeceğini düşünüyordu. Daha önce kendisine yalan söylemiş ve aldatmıştı. Kadın bir şeyler hazırlıyordu fakat ne olabilirdi bu? Bastien Fabre ona her şeyi anlatabilirdi. Bastien ince, şık Thomas'ın yanında arabayı iterken ''Bu genci pek sevmiyorum.'' diye düşünüyordu. Chantal'ın yerinde kalıyor ve orada ne yaptığı belli. Daha önce de aynı şeyi yapan bir sürü erkek olmuştu. Şüphesiz bu herif Pierre Unebel'den çok daha ciddi. Patron her şeyde şimdiye dek olmadığı kadar açık. Allah belasını versin.
Bastien iş toplantısında Chantal'ın söylediklerini hatırladı. ''O bir dahi, siz sersemlerin biri bile su dökemez eline.'' Bastien Allah Allah demeye cesaret etmişti.
Kapa çeneni diye solumuştu Şantal. Bundan sonra ne derse yapacaksın.
Fakat bir dakika Şantal.
Dilini tut, emir bu, işitiyor musun? Onunla Buğle'ye gideceksin ve o altınları yapacaksınız. Ötekiler de gece gündüz onu kollayıp yaptıklarını bana bildirecekler.
Geceleri ne yaptığını en iyi sen bilirsin tabii.
Sen bir kelime daha söyle çeneni dağıtırım. Benim erkeğim o, işitiyor musun? İki Gestapo domuzuyla uğraşmaya başlayınca onu da bizim düşünmemiz gerekecek. Kendisi için neyin iyi olduğunu bilmiyor.
Şantal bunları söylemişti. Bastian Eskişehir'de Thomas'ın yanı sıra ilerlerken bu adam neyin iyi olduğunu bal gibi biliyor diye düşündü.
Bastian'ın düşündüğü buydu fakat düşündüklerini söylemedi. Sadece işte geldik dedi.
Dobanya yolunda 14 numaranın önünde durdu. Kapının sağındaki eski ve çatlamış bir emaye plakada Doktor Rene Bull, dişçi, muayene saatleri 9.12 ve 15.18 yazıyordu. Eve girdiler ve bir iç kapının zilini çaldılar. Kapı hemen açıldı.
Demek sonunda geldiniz Doktor Bull.
Lieben'in hayatında gördüğü en ufak tefek ve en tertipli adamdı. Üstünde beyaz önlük, gözünde altın çerçeveli kelebek gözlükler vardı. Takma dişleri pırıl pırıldı.
İçeri girin çocuklar dedi doktor ve kapı tokmağına bugün muayene yok yazısını astı.
Sonra kapıyı kapattı, ayarlı bir hasta koltuğu ile pırıl pırıl aletlerin bulunduğu muayenehaneden geçirerek arkada laboratuvar ve mutfağa götürdü onları. Bastian ikisini aceleyle birbirine tanıttı, Thomas'ı açıkladı.
Doktor devamlı bizimle çalışır, patronla anlaşması var.
Evet diye mırıldandı küçük adam Thomas'a sertçe bakarak. Sadece sahte altın yapmak için, dişlerinize bir şey olursa başka yere gidin.
Garip, seni daha önce hiç görmedim, takıma yeni mi katıldın?
Thomas başını salladı.
Daha yeni başladı diye açıkladı Bastian. Patron çok güveniyor ona.
Peki tenekeleri getirdiniz mi? İyi, iyi. Bir seferde 7 külçe birden yapabileceğim. Her keresinde kalıbın soğumasını beklemeden.
Doktor Bull kalıpları çözdü ve sıraya dizdi.
Boyları iyi. Birer kiloluk olacak öyle mi? Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
Thomas'a döndü.
İlgileniyorsanız seyredebilirsiniz delikanlı dedi. Bu tür bilgilerin ne zaman işe yarayacağı bilinmez.
Haklısınız dedi Thomas gözlerini tavana kaldırarak.
Bastian yüzlerce kere gördüm ben dedi. En iyisi ben çıkıp yiyecek bir şeyler alayım.
Biraz besleyici şeyler olsun lütfen dedi dişçi. Bu iş insanı çok acıktırıyor.
Nasılsa patron ediyor. Ne isterseniz alayım.
Küçük adam dudaklarını şapırdattı.
Birinci kattaki Henry'de köyden getirilmiş ördek yavruları var. Az yağlı, küçük, kemikli, nefis şeyler.
İyi, öyleyse inip aşağıya bir çift alayım dedi Bastian ve çıktı.
Doktor Bull Thomas'a bilgi verdi. Sahte altın işindeki güçlük altın ile kurşunun erime noktalarındaki farklılık. Altının erime noktası çok yüksektir. Elimizdeki kalıplar böyle bir ısıya dayanamaz. Bu yüzden de kalıpları ateş tuğlası ile kaplamamız gerekecek.
Bu yüksek ısıyı nasıl elde ediyorsunuz?
Oksijen kaynağı ve sıkıştırılmış propan gazı ile.
Kaç ayar altın kullanıyorsunuz?
22 ayar tabii.
Nereden alıyorsunuz?
Herhangi bir sarraftan tozları topluyorum ve aynı değerdeki 22 ayar altınla değiştiriyorum.
17. ayrımın sonu. Sayfa 214.